Ayrım 10.
Bu hadiseden sonra küçük Tevfik'in senelerce başlıca iki şeye gönül vermiş olduğunu görürüz. Sandala binip denizle cenkleşmek, çakısı ile kesip soyduğu ağaç dallarına delik açıp onlardan ses çıkarmaya uğraşmak. Bodrum Rüştiye Mektebi öğretmenlerinden Hasan Fehmi Efendi birkaç sene sonra Urla'ya tayin ediliyor. Tabii hane halkı da oraya taşınıyor. Evleri denizden uzaktı. Artık büyümekte olan küçük Tevfik, sandal sefası yerine boynuna silah asıyor, av eğlenceleriyle meşgul olmaya başlıyor. Fakat asıl fikri kaval çalmakta, ağaç deliklerinden ses çıkarmaktadır. Bir gün Urla çarşısında bir berber dükkanının önünden geçerken yine aklını başından alan bir hadise oldu. Senelerce evvel Bodrum'un Tepecik kahvesinde bir mehtap gecesinde ağaçların altındaki iki karaltıdan kopup yükselerek insanlarla birlikte tabiatın da ruhunu inleten ilahi name, ney, bu berber dükkanında Davudi bir ahengin ihtişamı içinde yanık yanık feryat ediyordu. Artık 15-16 yaşlarına gelmiş olan Tevfik önünü ilikledi, fesini düzeltti, edep ve terbiyeyle dükkandan içeriye girdi. Berber Kazım Efendi okur yazar bir adamdı. Ruhunda aşk vardı ve boş zamanlarında saz çalıyordu. Hemen el öpüldü, yalvarıldı ve Kazım Efendi Tevfik'e ney dersi vermeyi kabul etti. Öğretmenin oğlu zaman zaman hastalandığı için mektebe muntazam gitmeye vakit ve imkan bulamıyordu. Zaten nizam ve intizam isteyen mektep hayatından hoşlanmıyordu da. Ama Kazım Efendi'nin verdiği musiki derslerinin bir tanesini kaçırmadı. Berber genç talebesinden memnundu. Fakat genç talebenin musikiye emek verip kamıştan ilahi feryatlar çıkarmaya başladığı sıralarda ikide bir de düşüp bayılmalar, saray nöbetleri içinde kıvranmalar, ruhi bir sıkıntının dışa vurmuş hamleleri havalelerde başlamış bulunuyordu. Aile çocuğun sıhhati için endişe duyuyordu. Kendisine zorla sazı bıraktırdılar. Fakat hastalık durmadı, arttı. Anne oğlunu yanına alıp İstanbul'a getirdi. Eyüp Sultan'da tesbihten geçirtti. Baba Cafer'e götürüp okutturdu. Hekim hoca Tevfik'i görüp muska veya ilaç vermeyen kalmadı. Hiçbiri kâr etmiyordu. O sıralarda İstanbul'da bir doktor Pepo vardı. Bu adam Tevfik'e en çok neye düşkün olduğunu sordu. Ney, ney. Genç hastanın aklı, fikri, aşkı, ızdırabı ney çalmaktı ve ondan uzak kaldıkça saray nöbetleri sıklaşıyordu. Doktor Pepo Tevfik'in annesine döndü. Bu çocuğun istidadının çizdiği yolda yürümesi için serbest bırakınız ve kendisini hiçbir zaman ve hiçbir şey için sıkıştırmayınız dedi. Hasta ile annesi Urla'ya döndüler. Öğretmen Hasan Fehmi Efendi oğlunu aldı, İzmir'e götürdü. Mevlevi tekkesi Şeyhi Nurettin Efendi'ye teslim etti. Şunu genç dinleyicilerimize arada söyleyelim ki, eskiden bir Mevlevi tekkesi aynı zamanda usul, erkan ve edep dairesinde muntazam çalıştırılıp, musiki, edebiyat ve ilim öğrenilen bir yerdi. İşte şimdi 70 yaşının eşiğinde kendisinden hayranlıkla bahsettiğimiz sanatkar Neyzen Tevfik'in ilk defa ciddi surette sanatla ve ilimle temasa geldiği yer, bu İzmir Mevlevi Tekkesi'dir. Genç adamın kısa bir zamanda sazına hakim ve üstad bir neyzen olarak şöhret kazanması onun aşağı yukarı 20 yaşlarına rast geliyor. Tevfik bu sıralarda divan edebiyatının hususiyetlerini ve ustalıklarını taşıyan eski tarz şiirlerde yazmaya başlamıştı ve bunlar İzmir gazetelerinde intişar ediyordu. 1899 yahut 1900 senelerine doğru Neyzen Tevfik'i başında küçük bir sarık, arkasında aba İstanbul'a gelmiş, Fatih'te Fethiye medreselerine talebe olarak yerleşmiş buluyoruz. Burada 4 sene okudu. Şark kültürü artmıştı. Fakat medrese odalarının sefilane hayatı onun derbederliğini besliyor gibi idi. Musiki ile olan yakın dostluğu yüzünden İstanbul'da musiki meraklısı şöhretlerle tanıştı. Mehmet Akif, Neyzen Tevfik'e bir zaman Farsça ve Fransızca okuttu. Sanatkar mizacı, saz alemleri, içki zevki Tevfik'in medreseden uzaklaşmasına sebep oluyor. Önce Balat, sonra da İstanbul ve Bilad-ı Selase'nin bir cümle meyhanelerinde masalar düzüp yeni ahbaplar peydahladığını görüyoruz. 1908 meşrutiyetinden önce bir müddet Mısır'a gitti. Hürriyet ilanından sonra döndü. Aziz dinleyiciler, buraya kadar çeşitli cepheleri olan sanatkarın yetişme seyrini şöylece gözden geçirdik. Fakat hemen ilave edelim ki onu asıl pişirip olgunlaştıran ne tekke, ne medrese, ne üniversitedir. Onu yetiştiren hakiki hayat mektebidir. Musiki şinas olarak büyük bir virtüöz, şair olarak müstesna bir yükseklik. Yaşayış şeklindeki garabet ve değişiklik karşısında ürküntü ve ürperti duyulacak bir adam. 1921 yılında "Cahü mevki, karı çok oldu gözümden düşeli. Bunların hiçliğini ben bilerek öğrendim. Şimdi de kalmadı nakdin nazarımda kadri. Kirli ellerde görünce paradan iğrendim." demişti. Bu tarihten 20 yıl sonra "Düşeli derdi firakın ile sevdaya meye. Müptelayım, deliyim, sinmişim esrarı neye. Feleğin kahpe başında paralansın parası. Ben güzel sevmeye geldim, değil ekmek yemeye." kıtasını yazdı. Bu şiirlerdeki istina, haşmet ve güzellik başlı başına bir hususiyet ve lezzeti ihtiva ediyor. Ona şüphe yok. Fakat bunları söyleyen adam, o sözleri bütün hayatı müddetince tatbik etti, hala da ediyor. Böyle söylemek belki, fakat böyle yaşamak benim, sizin ve umumiyetle bütün normal insanların ne yapabileceği ne de yapması lazım gelen şeydir. Vazgeçin efendim böyle şeylerden. Bizim Neyzen Tevfik, tarihin ve efsanelerin şahsiyet ve hüviyet verdiği Diyojen'in 20. asırdaki ağabeysidir. Koskoca ciltler teşkil edecek kadar eser yazmış olan Neyzen Tevfik, bu manzumelerinin hemen hepsini ya büyük sarhoşluk ya sarağı nöbetleriyle kendisinden geçtiği anlarda söylemiştir. Onların birçoğunun parmak ucu kadar kalmış bir kurşun kalemiyle ya meyhanede bir taş masanın üstüne ya tımarhane duvarlarına karalamıştır. Şair bunların hepsinde lisana hakim, zapt-ü raptı yerinde ve bilhassa fevkalade espriyle mümtaz görünür. Hicviyelerinde yıldırıcı bir güzellik var. Müstehcen söz onun kaleminde kabalığını kaybetmiş ve manaya kuvvet veren bir belagat almıştır. Felsefe ve sevgi söyleyen şiirlerinde ise bilhassa iki şey görürüz. Bunlardan biri Bodrum kasabasındaki sahilde, Tepecik kahvesinde mehtaplı bir gecede muhteşem bir musiki ile ruhuna dolan harikulade güzelliktir. İkincisi önce İzmir'de, sonra İstanbul'da devam ettiği Mevlevi ve Bektaşi tekkelerinde karşılaştığı mütekamil irfanın ve geçmiş asırların mahsulü olan mistisizmdir. Neyzen Tevfik 70 yıl önce Akdeniz kıyılarında doğmuştur. Fakat 8 asır Orta Asya'da, Horasan'da, Konya'da, Kırşehir'de dolaşıp eski şamanlardan, ozanlardan, evliyalardan nasip almıştır. Eski Hint'ten, Yunan'dan, Çin'den, Mısır'dan ve eski Türk erenlerinden geçip gelen şark felsefe sisteminin bütün hususiyetlerini Neyzen'de bulmak mümkündür. Tasavvuf, tenasüh, devir nazariyeleri ve uçsuz bucaksız hiçlik zaman zaman onun ruhuna kanat şakırtılarıyla hakim olmuş ankalardır. Nihayet ömrü boyunca kendi hayatına koymaya muvaffak olduğu mutlak hürriyet bu şiirinin örgüsünü teşkil eder. Onun şiirindeki ana fikir, "Bana rahber olacak şule Adem, mısrağında toplanmış gibidir. Buna rağmen birçok defalar gençliğe, insanlığa hayat şevki veren mısralarda söylememiş değildir. Neslimiz azlaştı, koş bak hizmet et nisvana Türk. Nesli ati aşkına gel, minnet et canana Türk." Beyti şaka, havası içinde onun hakiki düşüncelerinden birini taşır. İnsan sevmeli ve sevginin maddi manevi bütün zevklerini pek ateşli surette hissetmelidir. Başka bahtiyarlık yoktur. Vaktiyle Abdülhamid'in zulmüne isyan ederek manzumeler söylemişti. Meşrutiyet senelerindeki perişan halimizden acı duyarak birçok manzum sitemler vücuda getirdi. 1918-1923 seneleri arasında ecnebi işgali altında bulunan bedbaht İstanbul'daki padişah ve Sofya hükümetlerinin aczini, kötülüğünü, densizliğini kuvvetle hicvetti. Giribadında halkın bir bela resmen takılmıştır. Yedi pürhuni devlet mi, rozet mi ya Resulullah? Diye sordu. İstiklal mücadelesi onun milletine karşı duyduğu hayranlığını bir kere daha arttırdı. Bir kırık kanıyla çıktım fenni harbin turuna. Mısrağı ve ey güneşten sıçramış her ferdi ateşpare Türk. Hitabı Milli Kurtuluş Savaşı kahramanlarının en güzel ifadeleri arasında sayılmalıdır. Türkiye öğüt verirken bir mısrağında varsa dostun dipçiğindir, öp de omzunda taşı, diyor. Sanırım ki dün olduğu kadar bugün de, yarın da nesiller bu ulvi hitabı unutmayacaktır ve unutmamalıdır. Başka bir yerde söylediği, cehli kahrettikçe idrakinle fenne ilme tap, gitme mazinin karanlık yollarından, garbe sap. İhtarı, Neyzen Tevfik'in Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntı senelerinde görülen manzara ve çekilen ızdırap karşısında Türk milletine yeni bir medeniyet istikameti çizmek isteyenlere bir yardımdır. Aziz dinleyiciler, Neyzen Tevfik 70 yaşına gelmiş, daha çok yaşasın. Şimdi beni dinliyor mu, yoksa yeri göğü, varı yoğu ve her şeyi ile beraber kendisini hiçe sayarak bu güzel yaz gecesinde başını bir taşa dayayıp ağacın altında sızıp kalmış mıdır bilmiyorum. Her yerde ve her ne halde olursa olsun Türk Edebiyat Tarihi bir münacatında Tanrı'ya seslenirken ey bana kendini büyük tanıtan, halime bak da varlığından utan diyen, sonra dertli bir ırmak gibi ummanı ruhumda cihan, naydan hale, ayda hale olduğum müddetçe ben, camı aşkımdır güneş, saki-i bezmim asuman, mısralarını yazan bu adamı, ulvi serseriliğinin içinde muhteşem görecektir. Felsefemdir kitabı imanım, taparım kendi ruhumun sesine, secde eyler hakikatım her an, kalbimin ateşi mukaddesine, kıtası onun otobiyografik ifadesidir. Refik Ahmet Sevengil, sanat yılı 1950. Salon Nüktedanları, Neyzen Tevfik. Son 100 yıl içinde edebiyatın önemli kollarından biri olan hiciv sahasında iki büyük kudret, iki büyük harika yetişti. Şair Eşref, Neyzen Tevfik. Fakat Eşref ile Tevfik arasında büyük farklar, bilhassa mantık ve görüş farkı vardır. Eşref en büyük hiciv şairimizdir. Zamanında eşi gelmediği gibi bundan sonra da geleceği yoktur. Hadiseleri, aktualiteyi bir kıtanın içine sığdırıp ince ince alay etmesini bilen bir sanatkardır. Eserlerini okuduğumuz zaman dudaklarımızda tebessümler dalgalanır. Küfürün en sunturlusunu, en müstehcenini kullandığı halde asla iğrenmez, onun sanatına hayran oluruz. Neyzen de Eşref çapında, aynı kıratta bir sanatkardır. O da üstadı ve arkadaşı Eşref gibi aktualiteyi kaçırmaz. Tevfik de küfürün en müstehcenini bulur. Hatta Eşref'ten daha ileri giderek tabir caizse icat eder. Manzumelerinin içine usta bir kuyumcu titizliğiyle işler. Gılzetini düşünmeyerek hayranlık içinde kalırız. Buraya kadar o Eşref'le aynı saftadır. Fakat Neyzen'in manzumelerinde, kıtalarında, şiirlerinde başka bir hususiyet mevcuttur. Ne kadar didaktik hüviyeti, ne kadar hiciv tarafı varsa o kadar da düşündürücü bir mahiyeti vardır. Eserleri dudaklarda tebessümler yarattığı kadar kafalarda da düşünceler yaratır. Felsefi, sosyal tarafları hiciv tarafları ile at başı yürür. Tevfik sanatkar sıfatıyla merhametsizdir. İnsanları onların kötülüklerini, iktidarın idaresizliklerini, memleketin başına felaket getirenleri, yolsuzlukları hiçbir merhamete kapılmaksızın tasvir ettiği zaman daha büyük, daha emsalsizdir. Neyzen Tevfik, hayvan mahlukata mahsus unsura yaklaştıkça psikolojisi, daha doğrusu psikofizyolojisi emsalsizdir. Bir derinlik ve doğruluk kazanır. Hele şeyniyeti mahsus ve iptidai insanı tasvir ettiği zaman, lisanı hiçbir heccavın yaratmadığı bir selaset ve ahenk alır. Onun lisanı tahlilin, tetkikin ve ilimleşen kafanın ve görüşün lisanıdır. Tevfik'in elinde ve dilinde şiir, fikir ve tahlilin dili olmuştur. Tevfik tam ayarlı aletler gibi halis bir sanatkar olduğu içindir ki vazıhtır. İlham içinde kalmış bir insan değildir. Bünyesi ateş ve hararet dolu güneştendir. Bundan ötürüdür ki dehası ne büyüme, ne sükut, ne terakki bilir, sanatında ne çıraklık, ne kemal, ne tedenni devirleri vardır. Aynı mükemmeliyet yarım asır müddetle aynı kuvvetle devam etmiştir. Edebiyatımızda şiir tek mevzudur. Aşk, şiirin hududu içindeki aşk çok sınırlanmış, sıkı sıkı çitlerle çevrilmiş bir bahçeydi. Orada sadece tenasül hissinin gözyaşı ve kalp sızısı şekline girmiş çiçekleri renk renk, boy boy atar, filiz verirdi. Fakat Mehmet Emin'le başlayan, Akif'te en orijinal şekilde dile gelen sosyal şiir, içtimai davaları haykıran, dertleri söyleyen manzumeler, Neyze'nin kaleminde ve dilinde çok daha cazip bir şekil aldı. Eski aşklı, kadınlı, mahbublu şiir bahçelerinde bir hazan rüzgarı dolaşmış gibi oldu. Sanki bir samyeli renk renk açan parlak buzlu çiçekleri kuruttu. Akif'in, Tevfik'in dilindeki şiir artık sevgiliye kalp acılarından, mehtaba, çiçeğe, mahbuba, meyve, neye ait konulardan bahsetmez oldu. Dikkat edilirse Neyze'nin bütün eserlerinde, bazı kıtaları da dahil, ifade ettiği şey, asrının temayülü, devrinin ruhu, softaların zihniyeti, kara kuvvetin oynadığı rol, iktidarın manasız hareketleri, tehditleri, baskıları ve nihayet zulmü kadar hiçbir tekamüle tabi olmayan iptidai ruh, beşerin nihayetsizliği önündeki ebedi yalnızlığı ve acizliğidir. İşte Tevfik'i Eşref'ten ayıran bu taraflarıdır. Eşref tek cepheli kalmış, istibdadı, padişahı, zulmü, istibdat paşalarının ve hafiyelerinin rezalet ve ahlaksızlıklarını hırpalamış, fakat Neyzen, bütün bunlarla beraber sosyal davaları da ele alarak hicvetmiştir. Bir de hülle meselesi, mollaların istibrası, odalık, cariyeler, medrese rezaletleri, Neyzen'e azap ve ızdırap veren konulardır. Bunun içindir ki bu kötülükleri, bedaatleri dile dolamış, terzil ederek halkın göz önüne koymuştur. Tevfik'in bir cephesi daha vardır. O daima halkın arasına karışmış, daima onlarla düşüp kalkmış, aristokratlardan kaçmıştır. Çünkü hakikati orada bulacağına inanmıştı. 1918 Eylül'ünde bütün gazeteler onun intihar ettiğini yazdılar. Fakat bu bir muziplikten başka bir şey değildi. Onun gibi iradesi kuvvetli bir adamın böyle bir şey yapmasının imkanı yoktu. Gerçi onun hayatının inhitatları oldu. Bu inhitat karşısında ne yapacağını, nasıl yaşayacağını bilmediği tereddütlü anlar geçirdi. Uzun müddet günü gününe yaşadı. Ve nihayet bir uçurum kenarına doğru yürüdü ve manzara olarak hiçlik ve hüsrandan başka bir şey bulamamış gibiydi. Fakat bütün bunlara rağmen bütün kuvvetiyle hayattan uzaklaşmaya hiçbir zaman yanaşmadı. Böyle bir şeyi hatırına getirmedi. Odasının tavanına bir ip takarak kendini asmayı, zehir içmeyi, tabancanın hayatla alakayı kesmek için çok kolay bir vasıta olduğunu düşünmedi. İçki, neşe, ney ve şiir onun zevk kaynaklarıdır. Bunları da yaman bir taassupla bağlı olduğu içindir ki, intihar şöyle dursun, ölüm korkusu bile duymamış, ebedi yolculuk korkusu hayatın zevkini de, ızdırabını da yaşarken Tevfik'i ürkütmemiştir. Hatta aksine olarak siyah bir kadife, pırlantanın pırıltısını nasıl artırırsa, uçurum ve karanlıkta onun ruhundaki hayatın güzelliğini arttırmıştır. Hayat ve kuvvet dolu her sanatkar gibi Tevfik'in hayatı da heyecanlı vakalarla, esprilerle, gayri tabiiliklerle, velhasıl baştan başa orijinal şeylerle doludur. Bazılarını yazıyorum. Neyzen eski ananeye uyarak gazel yazmaya başlamıştı. Esasen o yıllarda revaçta olan şiir tarzı da bu idi. Daha yalnız bu tarzın değil, şiirin de acemisi olduğu için yazdığı gazelleri devrin şöhretlerinden olan Muallim Feyzi Efendi'ye götürüyor, düzeltmesini rica ediyordu. O da kalemi eline alıp, üstadlığın verdiği gururla hiç kusuru olmayan bu şiirleri düzeltmeye kalkışıyordu. Neyzen buna çok kızıyordu. Yine bir gün, akşam layih oldu diyerek muallime bir gazel sundu. Feyzi Efendi Bermutat kaleme sarıldı, tasih etmeye başladı. Bir aralık Neyzen atıldı. ''Aman hocam dur'' dedi, ''bu benim değil Fuzuli'nin, yanlışlıkla onu vermişim, işte benimki.'' Çingene'nin biri ayı oynatarak sokaklarda geziyordu. Mahalle mahalle dolaştıktan sonra Beyoğlu'na çıktı. Tepebaşı bahçesinin önünde def çalarak ayıyı oynatmaya başladı. Fakat rağbet yok, sabahtan beri hep böyle gidiyordu. 10 para siftah etmemişti. Kimse durmuyor, koca oğlanın oyunlarını seyretmiyor, hünerlerine iltifat göstermiyordu. Oradaki meyhanelerden birinden çakır keyif çıkan Neyzen bu hali bir müddet seyrettikten sonra Çingene'ye yaklaşarak sordu. Nerelisin? Edirneliyim. Ayının adı ne? Tunalı Marko Beycağızım. Neyzen tefi Çingene'nin elinden aldı. Hele sen şöyle dur diyerek çalıp sokak ortasında Tunalı Marko'yu oynatmaya başladı. Kendisi de ayı ile beraber oynuyor, karşılıklı göbek atıyordu. Neyzen'in bu halini görenler duruyor, kalabalık yavaş yavaş artıyordu. Ayıyı epeyce oynattı. Etrafına göz atan Neyzen, halkın alakalandığını görünce Çingene'nin elinden tabağı kaparak ''Tunalı Marko için, Tunalı Marko için'' diye diye parsa toplamaya koyuldu. Ve Çingene'nin ancak birkaç günde toplayabileceği kadar para topladı. ''Artık yetişir'' dedikten sonra paraları Çingene'nin cebine boşalttı, en yakın meyhaneye girdi. Bir gün Neyzen arkadaşı Çaycı Hacı ile İbrahim Paşa hamamına gitmişti. İkisi de genç, ikisi de dinç, ikisi de çok içki içen adamdı. Keyif bu ya, hamamda bir alem yapmak arzusuna kapıldılar. Yani hamamda rakı içmek, hem de birkaç gün sırtı sıra demlemek istediler. İki dost ufak bir damacanaya o devrin çok meşhur rakılarından olan ve Büyükada'daki manastırda bir papazın çektiği rakıdan, ki o yıllarda buna papazın düzü derlerdi, doldurttular. Bardak, kadeh, fincan almak lüzumunu duymadılar. Hamam tasları ne güne duruyor. Rakıyı da kurnalardan birine döktüler, başına geçip taslarla içmeye başladılar. Neyzen çaldı, hacı okudu, hacı okudu, neyzen çaldı. Böylece günü geçirdiler. Rakı tükenince getirttiler. Üçüncü gün peştemalları da attılar. Çırılçıplak, ney çalarak, okuyarak, şiir söyleyerek çakıp durdular. Hamamın sıcaklığı onları bol bol terletiyor ve bu yüzden içki tutmuyor, adam akıllı sarhoş olamıyorlar. Ne yapmalı? Neyzen hemen kararını verir. Sırtına bir peştemal atarak sokağa fırlar. Direkler arasındaki Sokrat eczanesine koşarak büyük bir şişe eter alır.